Ayrım 27. Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil, sayfa 194. Askeri Müzakereler. Adana Konferansı ile ilgili olarak Hugesen anılarında şu sözlere yer verir. Öyle görünüyor ki Türk hükümetiyle bizim aramızda bir mutabakata varılmıştı. Gereği görüldüğünde ve yeterince teçhizat sağlandıktan sonra onların bizi fiilen destekleyeceklerini varsayabilirdik. 33. Sir H. Nachbul Hugesen, Diplomat in Peace and War, sayfa 190. Türk tarafının anlayış çerçevesi içinde ise böyle bir varsayıma kesinlikle yer yoktu. Adana listeleri adı verilen askeri mühimmat listeleri Türk-İngiliz çelişkisinin merkezini oluşturacaktı. Türklerle İngilizler bu malzemeye değişik fiyatlar biçeceklerdi. Ama bu çelişki Türklerin manevraları sayesinde açığa çıkmayacaktı. Türkler malzemenin hangi amaca yönelik olduğu konusunu ne miktarda malzeme konusuna dönüştürmeyi başardılar. 34. A. Weisband, Turkish Foreign Policy, 1943-1945, vurgulama metinde vardır. Sayfa 156. 1943 Nisan'ında İngiltere'nin Orta Doğu Başkomutanlığından bir heyet Ankara'ya geldi. Görevleri, Hardy Hood kod adı verilen Türkiye'ye teçhizatlandırma operasyonunu sürdürmekti. Müzakerelerde ilk günden itibaren beklenilen ilerleme kaydedilmeyince müttefiklerin Orta Doğu Başkomutanı Sir Henry Maitland Wilson Ankara'ya geldi ve İngiliz heyetinin başına geçti. Sir Henry çok geçmeden zorluklarla karşılaştı. Belki de Liman von Sanders'in 1913'teki askeri danışmanlar heyetinin anıları henüz çok tazeydi. Askeri heyetlerin Ankara'da istenmediğini sezinledim. 35. Sir Henry Maitland Wilson, Eight Years Overseas, sayfa 156. Ayrıca bakınız, Yehuda Levalaş, Bir Askeri Yardımın Anatomisi, Ankara Genelkurmay Basım Evi 1985. Bu kaynak Prusya-Alman asker heyetlerinin 1835-1919 yılları arasında Osmanlı Devleti ile ilişkilerini irdelemektedir. Kitabın başındaki alıntı Türk tarafının 1943'teki hissiyatına da ışık tutabilecek niteliktedir. Her askeri heyet aksi iddia edilmesine rağmen bir politik tedbirdir ve bu nedenle de az veya çok sevimsizdir. G. von Gleich, sayfa 5. İngilizler de Türkler gibi tarihi emsaller konusunda duyarlılık gösteriyorlardı. Hardy Hood 4 aşamalı bir plandı. Türkiye'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin 25 avcı filosunun üstlenmesiyle başlayacak ve tam mevcutluğu 2 zırhlı tümenin yerleşmesiyle tamamlanacaktı. 36. J. Irman, Grand Strategy, cilt 5, sayfa 90. Birinci basamak bile gerçekleşmedi. Bir yandan müttefikler zaten istedikleri oranda malzemeyi Türkiye'ye ayıramıyorlar. Öte yandan Türk tarafı projenin tüm aşamalarının gerçekleşmesinin savaşa girmeleri demek olduğunu bildiğinden işi yavaşlatıyordu. Bu nedenle zaman kazanma taktikleri bir kez daha gündeme geliyordu. Bu taktiklere Weisband oldukça tipik bir Amerikan terminolojisiyle ayak sürüme operasyonu, Operation Food Drag demektedir. 37. Weisband A.G.E. sayfa 152. O günlerde Wilson, Türklerle bitmez tükenmez müzakerelerden sürekli yakınmaktadır. Ayrıca İngiliz generali Türklerin kendi demiryolu sistemlerinin yetersizliğini anlayamadıklarından veya anlamak istemediklerinden şikayetçidir. Aynı zamanda Türk müzakerecileri askeri ihtiyaçları konusunda sarih ve güvenilir bilgiler vermemekte direnmektedirler. 38. Sir Henry Maitland Wilson, Operations in the Middle East, London Gazette, November 12, 1946, No. 37-786. 1 Nisan 1943'te İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Türk Genelkurmayı'nın askeri müzakereler konusunda güçlükler çıkardığını bildiriyordu. Raporda Türk yetkililerinin İngiliz askeri heyetinin resmi statüsü konusunda formalite güçlükleri yarattıkları ve müzakerelerde İngiltere'yi Ankara'daki elçilik mensubu sıfatıyla temsil eden Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ateşelerinin sürekli hazır bulunmalarını istediklerini söyleniyordu. Sadece bu askeri ateşelerin müzakerelerde resmi yetkileri olduğunu ve tüm diğer heyet mensuplarının tüzel kişiliği olmadığı görüşündeler. Yani Ankara hükümetine görüşüne göre Kraliyet Kuvvetleri Orta Doğu Başkomutanı Sir Henry Maitland Wilson'ın bu müzakerelerde tüzel kişiliği yoktu. Dahası Türk yetkilileri bu denli uzun müzakereleri öngörmediklerini ve bunların pratik olmadığını savunuyorlardı. 39. FO-371, R-2986, 55-44. 4 Nisan'da Londra'da Savaş Kabinesi Dairesi, Adana müzakerelerinde Türk tarafının resmi askeri görüşmelere katılmaya hazır olduğunu kesinlikle açıkladığını ve bunun gereği olarak da bir İngiliz askeri heyetinin Ankara'da yerleşmesini kabul etmiş olduklarını Adana müzakere zabıtlarına dayanarak teyit etti. Şimdi kabine, Türkler sözlerinden geri dönüyorlar diyerek görüş belirtiyordu. 40. A.G.E. Bütün bu badirelerden geçtikten sonra görüşmeler başlayınca Wilson Türk müzakerecilerinin ancak savunmaya yönelik konuları görüşme eğiliminde olduklarını sezinledi. Açıkça görülüyordu ki Türkler daha öteye gitmemesi konusunda talimat almışlardı. 41. Sir Henry Maitland Wilson, 8 Years Overseas, sayfa 156-157. Görüşmelerde ana konulardan biri komuta konusuydu. Mareşal Fevzi Çakmak, 1. Dünya Savaşı'ndaki deneyimlerini ve Alman kibirliliğini unutmamış Türk subaylarındandı. Bir kez daha Türk askerinin yabancıların komutası altına girmesini ve yabancı komutanların Türkiye'de bağımsız hareketlerini kesinlikle görmek istemiyordu. 42. Suat Hayri Ürgüplü ile mülakat 1-11-1977. Wilson, Menemencioğlu ve Saracoğlu'na politik konuları açınca bunlar taktik konulara yöneliyorlardı. Bu kez Wilson taktik konulardan söz açınca onlar politik düzeyde tartışmaya kayıyorlardı. Wilson, Fevzi Çakmak'a ordusunun savunma hatlarıyla hudut arasında dolanmasına engel olmasını söylüyor ve Türk komutanlarına, askerlerine mekanize savaş konusunda bilgi vermelerini tavsiye ediyordu. Ama çoğu kez bu bilgi aktarımı tank personeli olacak birliklere bile içten patlamalı motorun kitabın birinci sayfasından anlatılması demek oluyordu. 43. Maitland Wilson, A.G.E. sayfa 156. Sivil yetkililer de zaman kazanma taktikleri uyguluyorlardı. Havaalanı inşaatlarına başlamak isteyen Wilson, gerekli izinleri alabilmek için en üst düzeydeki yetkililere başvurmak zorunda kaldı. Birden fazla bakanlık işe karışınca konu başbakanın özel kalemi girdabına giriyordu ki bu işe başlama izni çıkarma aşamasında dahi çok zaman kaybına neden oluyordu. 44. A.G.E. Demiryolu ulaşım ağı, lokomotif ve vagon kapasitesi yetersizdi. Türk yetkilileri bu yetersizliği de avantajlarına çevirmeyi bildiler. Yeterince gemi, yeterince kömürü, yeterince lokomotife, bunlar da yeterince İngiliz mühendisine, yeterince malzemeyi, yeterince limanlardan, yeterince havaalanı inşa edecekleri şekilde ulaştırsalar ve bunlara da Türkiye'yi koruyacak yeterince uçak inse dahi, Türk politikasını düzenleyenler Hardy Hood'un başarıya ulaşmasını istemiyorlardı. 45. Weisband, A.G.E. sayfa 157. Bu konuda Weisband, Dışişleri Bakanlığı'ndan İnönü'ye gönderilen ve havaalanı çalışmalarının fazla hızlı gelişmesi sonucu Türkiye'nin savaşa zorlanmasının söz konusu olabileceğinden söz eden bir raporun varlığını öne sürmektedir. 46. A.G.E. sayfa 160. Captured Files of German Foreign Ministry, NAT Roll 2618, Frame E, 364.709. Ayrıca bugünlerdeki gelişmeleri Almanlar da dikkatle izliyorlardı. Alman dinleme servisi Forschungsamt'ın çözdüğü Türk dışişleri şifreleri Goebbels'e ulaştırılıyordu. 26 Mayıs 1943'te Goebbels günlüğüne şu satırları yazmıştır. Ankara'dan gelen ve şifrelerini çözdüğümüz telgraflara göre Türkiye mümkün olduğu kadar canını dişine takıp tarafsızlığını korumaya çalışacaktır. Bunun ana nedeni Türk devlet adamlarının ordularını yıpratmayarak savaştan sonra Sovyetlerden gelebilecek bir tecavüze karşı elde tutmak istemeleridir. Bakınız D. Irving and D. Watt, Bridge of Security, sayfa 182. İngiliz Foreign Office belgelerinden o günlerde İngilizlerin Türkiye'ye iyice kızdıkları anlaşılmaktadır. 17 Haziran'da Saracoğlu'nun Türk-Alman Dostluk Antlaşması'nın yıl dönümü münasebetiyle verdiği demeçte Türkiye'nin savaş dışı kalma konusundaki başarısından söz etmesi İngilizlerin geleneksel soğukkanlılıklarını dahi zorladı. Foreign Office Doğu Masası görevlisi G.L. Clutton bu demeci şöyle değerlendiriyordu. Terbiyesizce kendini öven boş laflar. Ama Türklerin İncil'de ve kuşkusuz Kur'an'da da yazılı olan şu sözleri hatırlayacakları gün yaklaşıyor. İki efendiye birden hizmet edemezsin. 47. FO 371R 5310-55-44. Clutton'ın anlamadığı nokta şuydu. Türkiye bu efendilerin hiçbirine hizmet etmeye niyetli değildi. Aynı doğrultuda Hugesen 19 Haziran'da Londra'ya şu telgrafı çekti. Bu insanlar konusunda umudumu yitirmiş gibiyim. Bize bağımlılıklarını hatırlatıncaya kadar baskıyı arttırmaktan başka bir çare de görmüyorum. Duymak istemedikleri şeyleri kesinlikle duymamaya azimliler. 48. FO 371R 5366-55-44. Güney Avrupa Dairesi'nde görevli D. Howard bu belgeye şunları paraf ediyordu. Numan'ın tavrına çok içerliyorum. Dışişleri Bakanı Eden'a göre ise Türkiye'ye yönelik politikamızı tekrar gözden geçirme zamanı gelmişti. 49. FO 371 R 5444 744. 26 Haziran'da Hugesen, Menemencioğlu'yla bir görüşme yaptığını ve Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'de üçlü gruplar halinde büyük devletlerin faaliyet göstermelerine karşı çok duyarlı olduğunu belirttiğini Londra'ya bildirdi. Elçi görüşmeyi şu sözlerle aktardı. Dışişleri Bakanı'nın görüşüne göre politikamız Türkiye'yi zorluyor ve onun iddiasına göre Adana'da karara bağlanan savaşa girme konusunda Türkiye'nin zamanı kendi tayin edeceği ilkesini ihlal ediyor. 50. FO 371 R 5595-55-44. Türk basını da bugünlerde hükümetin bağımsız politikasını destekledi. Cumhuriyet'te Yunus Nadi, Türkiye'nin ittifak politikasının ancak kendisini savunmaya yönelik olabileceğini vurgularken, Churchill'in de bunu Adana'da onaylamış olduğunu belirtiyordu. 51. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 28 Haziran 1943. Nadir Nadi de Almanya'nın hala Türkiye'ye ölümcül zararlar verebilecek kadar güçlü olduğunu yazıyordu. 52. Nadir Nadi, Cumhuriyet, 22 Haziran 1943. İlginçtir ki bu konuda İngiliz belgelerindeki veriler Türk tarafının görüşlerini teyit eder niteliktedir. 31 Ağustos tarihli bir Foreign Office muhtırası, Türkiye fiilen savaşa girse ya da yalnızca hava alanlarından müttefiklerin faydalanmasını mümkün kılsa, her iki durumda da Almanya'nın askeri tepkisiyle karşılaşacağını belirtiyordu. Her iki durumda da Almanların tepkisi aynı olacaktır. Bulgar hududunda ve 12 adalarda Türkiye'ye çok yakın Alman kuvvetleri vardır. Almanlar Türkiye'ye saldırıp İstanbul veya İzmir gibi savunmasız kentleri yok edeceklerdir. 53. FO 371 R 8244-55-44. İngiltere bu gerçeği bildiği halde Türkiye'nin savaşa girmesini her fırsatta teşvik ediyordu. Türkiye, savaşa girmeme azmini sürdürmekle birlikte gene de savaşı artık açıkça kazanmaya başlamış olan müttefikleri yabancılaştırmaktan kaçınıyor ve yavaş yavaş onlara yaklaşıyordu. Ama bu ölçülü yaklaşma bile zaman zaman temkinli Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'na fazla hızlı geliyordu. 29 Ağustos'ta Başbakan Saracoğlu, Hugh Essen'e Türkiye'nin tarafsızlığı bırakmaya niyetli olmadığını ancak kendisini İngiltere ve ABD'ye karşı tarafsız addetmediğini söyledi. Tarafsız teriminin başka devletlerle olan ilişkilerinde pürüz çıkarmamak için kullanıldığının tarafımızdan iyice anlaşılmasını istedi. 54 FO 371R 8163-55-44 Hugh Essen konuyu Menemencioğlu'na götürdüğünde ve Saracoğlu'nun sözlerini tekrar ettiğinde Dışişleri Bakanı Saracoğlu'nun tamamıyla şahsi bir görüş ortaya koymuş olduğunu söyledi. Numan bu sözlere hiçbir şekilde sahip çıkmak istemiyor gibiydi. Ona göre herhangi bir resmi tebligat ancak Dışişleri Bakanı tarafından yapılabilirdi. 55. FO 371R 8281-55-44 Menemencioğlu'nun bu tür gayri resmi beyanatlardan hiç hoşlanmadığı bilinirdi. Böylece Türkiye Almanya'yı kışkırtmaktan kaçınmayı amaçlıyordu. Bu amaca yönelik olarak çok sayıda İngiliz askeri personelinin Türkiye'ye sivil kıyafetle sızarak havaalanları inşaatına ivme kazandırmalarına engel olundu. Öte yandan da Türk yetkilileri tarafından havadan korunmasız olduklarını sürekli öne sürüyorlardı. Türkiye'nin müttefiklerin safında savaşa girmeye hazırlandığını sanan İngilizler için bu argüman mantıksız hatta çıldırtıcıydı. Ama sessizce bunun aksine bir yol tutturmuş olan Türkler için mantığın ta kendisiydi. 56. Weisband A.G.E. sayfa 161. İtalya'nın çöküşü ve Rodos fiyaskosu. 25 Temmuz 1943'te Mussolini devrilince Churchill bunu Türkiye üzerindeki baskıyı arttırmak için fırsat bildi. İtalya'nın çökmesiyle Türkiye üzerinde baskımızı arttırmanın ve onu ittifaka fiilen katkıda bulunmaya sevk etmenin tam zamanı gelmişti. 57. Churchill, Closing the Ring, sayfa 54. Ama Türkiye'nin İtalya'nın düşüşüne tepkisi dikkati çekecek derecede ölçülüydü. 1939 Antlaşması'nın ana nedenini oluşturan İtalyan tehlikesinin yok olmasının bu denli tepkisizlikle karşılanması ilginçti. 13 Eylül'de İngiltere'nin Ankara Elçiliği Londra'ya İtalya'da olanlar sanki başka bir alemde ceryan ediyordu değerlendirmesini yapıyor ve Türklerin İtalya'nın çöküşü sonucu tutumlarını değiştirdiklerine dair en küçük göstergenin dahi olmadığını belirtiyordu. 58. FO 371R 9066-55-44 Foreign Office'de G.L. Clutton, Türk-İngiliz ittifakının temel nedeni ortadan kalkmıştır ama Türklerin buna ne katkısı olmuştur şeklinde görüş belirtiyordu. 59. A.G.E. 16 Eylül'de Hugh Essen aynı tepkisizliğin sürdüğünü belirtti. Resmi ve gayri resmi çevreler son derece sessiz ve çekimser bir tutum içindeler. Görüşleri istendiğinde geri çekiliyorlar. 60. FO 371R 8787-55-44 Churchill'in Türkiye projesinde kilit noktası Rodos Adası ve diğer Ege Adalarıydı. Bunların kolaylıkla yutulabilecek birer lokma olduğunu düşünüyor ve ondan sonra da Türkiye'ye karşı pazarlık unsuru olarak kullanılmalarını öngörüyordu. 27 Temmuz'da Churchill, İngiliz Genelkurmayına yazdığı muhtırada oraya mümkün olduğu kadar çabuk ulaşmalıyız. Zira Türkiye nezdinde yapacağım diplomatik girişimler için buraya ihtiyacım var diyordu. 61. J. Irman, Grand Strategy, Cilt 5, sayfa 91. Her ne kadar 1943 Ağustos'unda Quebec'te toplanan müttefik zirvesinde Batı Avrupa Harekatı'nın hazırlığına öncelik tanınmasına karar verilmiş ve Türkiye'nin henüz savaşa girmeye hazır olmadığı konusunda görüş birliğine varılmışsa da Churchill göz bebeği haline getirdiği bu projeden vazgeçmedi. 62. Weisband A.G.E. 163. Bu bağlamda Rodos'un ivedilikle ele geçirilmesinin Türkiye üzerinde belirleyici etken olacağına inanıyordu. 63. Churchill, Closing the Ring, sayfa 181. İtalya'nın teslim oluşunun ertesi günü Churchill, elindeki ası oynamaya karar verdi. 64. Weisband, A.G.E., sayfa 163. Roosevelt'e dahi haber vermeden Rodos'a İngiliz birliklerini çıkarma emrini verdi. Churchill bu öneriyi daha evvelki toplantılarda sık sık gündeme getirmiş. Ancak Roosevelt böyle bir çıkarma için Amerika'nın çıkarma gemisi veremeyeceğini belirtmiştir. Churchill, Kahire'deki General Wilson'a çektiği telgrafta, "Yüksek oynamanın zamanı geldi. Yiğitlik ve atılım zamanıdır," diyordu. 65. Churchill A.G.E. sayfa 182. Ama Rodos'taki İtalyan garnizonunun taraf değiştirmesine bel bağlamış olan İngiliz planı tam bir fiyaskoydu. İtalyanlar sayıca çok daha az olan Alman kuvvetlerine teslim oldular ve çıkartılmış olan küçük İngiliz birliği de apar topar adayı tahliye etmek zorunda kaldı. 13 Eylül'de Rodos tümüyle Almanların eline geçmişti. Ama Churchill hala diretiyor ve diğer adalara çıkarma yapılmasını emrediyordu. İlginç bir biçimde tarihten esinlenmişti. Churchill, adayı 1522'de Türklerin uyguladıkları bu yöntemle çevirip ama daha kısa zamanda ele geçirmeyi umuyordu. 66. A.G.E. sayfa 184. Ancak Kanuni Sultan Süleyman, Stuka bombardıman uçaklarını ve paraşütçü birliklerini hesaba katmak zorunda kalmamıştı. Askeri danışmanlarının bütün ısrarlarına rağmen Churchill, adaların İngiliz kuvvetlerince tahliyesine karşı çıkıyordu. Bütün müttefiklerimizin ve özellikle Türkiye'nin tavrını bizim güçlü olmamız belirleyecektir. Adaları terk etmemiz çok olumsuz bir izlenim uyandıracaktır. 67. A.G.E. sayfa 185, İrman Grand Strategy, cilt 5, sayfa 93. Hitler de bu adalardaki savaşa Türkiye üzerindeki etkisi açısından bakmaktaydı. Bu adaların geri alınması Almanlar için bir prestij meselesi haline getirilerek Balkanlardaki kara ve hava kuvvetlerinden eksiltme pahasına Ege'ye öncelik tanındı. Amerikan desteğinden yoksun İngiliz birlikleri Ege adalarından birer birer püskürtüldüler. Anadolu'nun bu kadar yakınında gerçekleşen bir İngiliz hezimeti Türkiye'de çok olumsuz yankılar yarattı. Adana'da Alman askeri gücünü küçümseyen Churchill'e karşı direnmiş olan İnönü ve Menemencioğlu'nun görüşleri tümüyle teyit olunuyordu. Türk sahillerinin hemen dibindeki hedeflerde gerçekleşen şiddetli Alman bombardımanı, Almanların aynı şiddeti İzmir ve İstanbul üzerine sevk edebilecekleri savını haklı çıkarıyordu. Rodos yenilgisi, Churchill'in Türkiye'yi savaşa sokma çabalarında sonun başlangıcı olmuştur. 68. Weisband A.G.E. sayfa 164. Aslında Churchill de Rodos'taki başarısızlığının Türkiye üzerindeki etkisini doğru değerlendirmiştir. Müttefiklerin Türkiye sahillerinin bu kadar yakınındaki olağanüstü uyuşuklukları sonucu bu ülke işbirliğine yanaşmamış ve bize hava üslerini açmamıştır. 69. Churchill A.G.E. sayfa 195. 5 Ekim tarihli bir Foreign Office muhtırasında da İngiltere'nin adaları ele geçirme çabaları esnasında Türkiye'den gayri resmi olarak yardım gördüğü belirtiliyordu. Ancak bu muhtırada öne sürülen görüşe göre Kos ve Leros adalarının Almanlara terki Türkiye'de çok olumsuz gelişmelere yol açabilecektir. Türklerin bakış açısından bu gelişmeler işbirliği yolunda bir adım, daha atmalarını teşvik edici nitelikte değildir. Hatta Kos Adası'nı elimizde tutamamamız attıkları ilk adımın dahi gereksiz olduğu izlenimini uyandırabilir. 70. FO 371, R 9672, 55, 44. İngilizler ard arda gelen yenilgiler sonucu Kos, Leros ve Samos adalarını çok kısa bir süre içinde Almanlara terk etmek zorunda kalmışlardır. İngiltere'nin İzmir konsolosu 12 Ekim'de Londra'ya çektiği bir telgrafta Bodrum'daki ajanından edindiği izlenimleri aktarmaktadır. Buradaki yerli halkın olan biten konusunda oldukça etraflı bilgileri vardır. Kos Adası'nda yapılan çıkarmanın yarım yamalak ve düzensiz bir şekilde yürütüldüğünü söylüyorlardı. Onlara göre biz Kos Adası'ndaki yerli halka ve antifaşist unsurlara güvenmiştik. Ama Rodos'ta baskın çıkan Almanlar birkaç bombardıman uçağı yolladılar. İtalyanlar antifaşistliği bırakıp Almanlara teslim oldular. İngiliz birlikleri de zaten birkaç yüz kişiye inmiş sempatizanlarıyla birlikte tepelere kaçmak zorunda kaldılar. Oldukça perişan durumda Bodrum'a sığınan İngiliz birliklerinin hali de Almanların başarısını teyit ediyor ve oldukça kötümser yorumlara yol açıyor. Almanya'nın adaları tekrar ele geçirişi ve İngiltere'nin prestijine indirilmiş önemli bir darbe olarak görülüyor. Ve İngiltere'nin buna ancak adaları kurtararak temizleyebileceği görüşü yaygınlık kazanıyor. 71. FO 371 R 11.160 6.611 22 27. ayrımın sonu sayfa 202.